Ayrım 10.
Mesele at bulmaktaydı. İstasyon şefine sordum. Sanki Türkçe anlamıyormuş gibi şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Bavulları bıraktığım kahveciye başvurdum. Beni öyle bir sorguya çekti ki casus diye şüphelendiğini fark edip lafı kısa kestim. Tam bu sırada yanımda sakallı, kasketli, bir elinde eğri bir baston, öbüründe cam tespih ile ihtiyar bir adam belirdi. Yüzü yabancı değildi. ''Zat halinizle 3 sene evvel Efes harabelerinde tesafir etmiştik.'' diye kendini tanıttı. O zaman hatırladım, emekli bir ilkokul öğretmeniydi. Senelerden beri buraya yerleşmiş, birkaç incir bahçesi edinmiş, kızlarını burada evlendirmişti. Lügatli konuşmaya, sözleri arasına divan edebiyatından beyitler karıştırmaya ve eski Yunan tarihine meraklı bir zat olacaktı. Galiba beraber rakı da içmiştik. Ve o bir sırasını getirip başvekilden kaza kaymakamına kadar birçok makam sahipleri hakkında yazdığı esprisi orta fakat vezinleri düzgün hicviyelerini birer birer okumuştu. Sabaha geldiniz, buyurunuz bir kahve içelim diyerek yanı başındaki iskemleye çöktü. Ben günümün geri kalan kısmını onun hicviyelerini ikinci defa dinlemeye hasretmek korkusuyla bir türlü oturamayarak teşekkür ederim fakat ben bir at bulup Çirkince'ye kadar gitmek istiyordum diye mırıldandım. Çirkince'ye mi? Önce teşrif buyurulmuş muydu? Çocukluğumda bir kere gitmiştim. Hafızamda çok güzel bir köy olarak yer etmiş. Şimdi hatırlayınca muhakkak gitmek arzusu duydum. Fakat vasıta bulamıyorum. Merak etmeyin, şimdi bizim damada haber yollarız. Bir at hazırlar gönderir. Siz istirahat buyurun. Biraz durup kendi kendine söylenirmiş gibi dudaklarını kıpırdatarak tesbihini çektikten sonra yüzüme baktı. Mamafi, Çirkince'ye gitmenizi tavsiye etmem. Şimdi orada birkaç muhacir ailesinden başka kimse yok. Sıcakta boşuna yorulacaksınız. Ehemmiyeti yok. Gene de siz bilirsiniz. Madem ki bir kere azmettiniz, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz. Bu son sözleri söylerken aksakallarıyla cigaradan sararmış bıyıkların arasında tuhaf bir gülümseme geçer gibi oldu. Fakat ben bunun üzerinde durmaya vakit bulamadan o önümüzden geçen bir çocuğu çağırarak at getirtmek üzere damadına koşturdu. Sonra bana döndü. Harabeleri teşrif buyurdunuz herhalde. Ayağınızın tozundan belli. Nasıl buldunuz? Evvelce de gitmiştim. Ben de evvelce gezdiğinize nazaran nasıl bulduğunuzu sormak istedim. Çok bakımsız. Her tarafı ot ve çalı bürümüş. Korkarım birkaç sene sonra şehir yeniden örtünüp kaybolacak ve gelecek nesiller yeniden araştırmaya ve kazı yapmaya mecbur kalacaklar. Hafifçe güldü, kaşlarını kaldırdı. Biz harab-ı tahripte bile üstadız. Mamuru tahripte neyiz? Kıyas buyurun. Sol eliyle bıyıklarını yana, sakalını aşağı doğru sıvazladı. Hele Çirkince'ye gidin gelin de görüşürüz. Ben ajans vaktine kadar bu kahvedeyim. Hatıralarınızın mezarını ziyaretiniz uzun sürmeyecektir. Tebcir edebilirim. İsmini hatırlayamadığım ihtiyar öğretmenin lügatlı konuşmalarını daha fazla dinlemeye fırsat kalmadan eski bir çerkez eğri kapatılmış doğru bir kısrak önümüze çekildi. Atladığım gibi Çirkince'nin yolunu tuttum. Ovada atı süratliyle kaldırdım. İki yanımda incirlerin altında hasırlar üzerine yemişler serilmişti. Yol kenarında kirli beyaz gömlekli donsuz çocuklar ellerinde birer çomakla hayvanın nallarından kalkan tozda kayboluverdiler. Bayıra tırmanmaya başlayınca 30 sene evvel geçtiğim yolu çok güzel hatırladım. Fakat o eski taş döşeli yol şimdi bozulmuş, yer yer diz boyu çukurlara dolmuştu. İki yanımda uzanan zeytinlikler yıllardan beri sürülmediği için her tarafı ot sarmıştı. Daha doğru yükseldikçe başlayan çamlıkların bir hayli seyrekleştiğini, taze kesilmiş 4-5 yaşında çam fidanlarının körpe yaralarında reçinelerin pıhtılaştığını fark ettim. Uzaktan ve yukarıdan bakınca Selçuk Ovası, Küçük Menderes yine eskisi gibi parlak renklerle uzanıyor, Cellat Gölü'nün yerinde şimdi tütün tarlaları ve kanallar görünüyordu. Fakat 5-10 sene önce açılan bu kanalların sular bastıkça kenarlarındaki tarlaları kemirdikleri, köşelerinden bucaklarından birer parça alıp tekrar bataklığa çevirdikleri, şekillerinin bozulmaya başlamasından ve yer yer görünen sazlıklardan belliydi. İçime Efesos'un perişan hali karşısında duyduğum acıya benzer bir gariplik çöktü. Kim bilir Çirkince'yi de ne halde bulacaktım. Hatta bu aralık atı çevirip gerisin geriye dönmeyi bile düşündüm. Fakat tam bu sırada bir dönemeci kıvrılır kıvrılmaz çivitli beyaz evleri, iri çınarlarıyla köyü karşımda buldum. Yıllarca görmediğim bir hasretime kavuşmuş gibi yüreğim hopladı. Sabahtan beri gördüklerimin ve duyduklarımın tesiriyle artık Çirkince'yi de yerinde bulamayacağımdan korkmaya başlamıştım. Halbuki işte Çirkince tıpkı 30 sene önceki gibi güler yüzüyle orada duruyordu. Boynundan vesairesinden sicim sicim terler süzülen atın karnına dokundum. Öne doğru eğilip gözlerim kapayarak geçmiş zamanın ve pırıl pırıl hatıralarımın içine doğru dört nala atıldım. Gözlerimin önünde annemin, kardeşimin, beraber oynadığımız arkadaşlarımın, sokakları dolduran insanların hep birden gülümseyen aydınlık yüzleri, kulaklarımda mermer çeşme yalaklarına akan berrak suların, şarkı söyleyen kızların, rüzgarda atlas gibi hışırdayan kara ağaç yapraklarının ve sabahın ilk güneşiyle doğrulmaya çalışan çiğ düşmüş tarlaların sesi, burnumda fırından yeni çıkmış tepsi ekmeklerinin, taze kesilmiş çayırların ve tepedeki çamların arasından süzülüp akan rüzgarın kokusu vardı. Altımdaki attan daha hızlı soluyarak doğruldum ve gözlerimi açtım. Dizginleri o kadar şiddete çekmişim ki hayvan başını hızla geriye attı ve göğsüme çarptı. Bunun acısıyla mı yoksa gördüğüm manzaranın tesiriyle mi bilmiyorum. Birdenbire başım döndü, sersemledim. Aşağı yuvarlanmamak için hemen indim ve alnımı eğere dayayarak bir müddet bekledim. Biraz kendime gelince dizginleri dirseğime geçirerek yavaş yavaş köyün içine girdim. Burası benim 30 sene önce gördüğüm, içinde en güzel günlerini geçirdiğim yer değildi. Şu sağ etrafımda kapısız, penceresiz, çatısız yükselen dört duvar bir zamanlar bahçesinde yüzlerce çocuğun oynadığı mektep olamazdı. Şu önümdeki ulu çınarın dibinde böyle bataklık ortasında bir taş yığını değil, dört gözlü bir mermer çeşme olacaktı. Köyü baştan başa dolaştım. Bu 800 evli küçük kasabada şimdi belki 50 aile bile oturmuyordu. Buraya mübadil olarak yerleştirilen muhacirler tütüncü oldukları için incirlerini, zeytinliklerini yok pahasına satmışlar. Hatta birçok ağaçları kışın kesip yakmışlar. Sonra her biri bir tarafa dağılmışlardı. Ortalıkta insan görünmüyordu. Belki 20 seneden beri el sürülmemiş gübre ve süprüntüyle kaldırımları görünmez hale getiren sokaklarda bazen gözlerinin rengi bile anlaşılmayacak kadar kirli bir çocuk peyda alıyor, bir yabancının geçtiğini fark eder etmez arkasından çekmeye çalıştıkları keçinin ipini bıraktığı gibi kayboluyordu. Yıllardır boş duran evlerinin ne kapıları, ne pencereleri, hatta ne de döşemeleri kalmıştı. 8-10 odalı koskoca evlerin sahipleri bile pencerelerini tahta çevirdikleri bir yer odasına dolmuşlar, öteki odaların dolap kapılarına ve çerçevelerine kadar bütün tahta kısımları kışın söküp yakmışlardı. Onları karlı havada birkaç yüz metre ötedeki çam ormanlarına gitmekten alıkoyan mukaddes tembellik karşısında garip bir ürperti duyarak dolaşmama devam ettim. İçinde insan bulunan bazı evlerin kapıları arkasından yahut pencerelerdeki tahtaların arasından ürkek gözlerin beni seyrettiğini fark ediyor ve her an biri yakama yapışıp ne işin var burada diye soracakmış gibi koşkulu yürüyordum. Bir zamanlar bizi misafir eden yüzbaşının evini buldum. Kapı merdiveninde ihtiyar bir adam çömelmişti. Sordum. Burada siz mi oturuyorsunuz? Uzun uzun yüzüme baktıktan sonra evet makamında başını salladı ve "Hı," dedi. Seferberlikte biz de burada oturmuştuk. İçeri girip gezebilir miyim? Tekrar yüzüme baktı. Baştan aşağı bir süzdü. Gez, ne olacak? Dedi. Yerinden kalktı. Birinci katta sağdaki odanın kapısını örttükten sonra önüme düştü. Evin eski eşyasından ortada bir tek şey, büyük bir konsol aynası kalmıştı. Onun da çerçevesi kırılıp dağılmış, yer yer sırları dökülmüştü. Yukarı kata çıkan merdivenin trabzanları sökülmüştü. İhtiyar, "Yukarıda bir şey yok, nesine bakacaksın?" diyerek birinci basamakta oturdu. "Olsun, çocukluğum bu evde geçti," diye bir yalan attım. "Sen bilirsin." Yukarı kattaki odalarında bütün kapıları, pencereleri sökülmüştü. Henüz döşemelerde dokunulmamıştı ama bütün duvarlar, hatta tavanlar bile sanki kazma vurularak yıkılmış, delinmişti. Yanımdaki ihtiyara şaşkın şaşkın bakarak, "Ne olmuş buralara?" diye sordum. "Bizden evvel gelenler para aramışlar. Namussuz gavurların paralarını nereye sakladıkları bilinmez ki." Yerler keçi, koyun pislikleriyle doluydu. İhtiyar bunu da izah etti. "Kış günü yukarı katlar soğuk oluyor. Biz aşağıda oturur hayvanları buraya kaparız. Pencereleri de birer çuval asarız. Ne yapacaksın fukaralık? Sizin zeytininiz, inciriniz yok mu?" "Ne gezer? Bu köyde değil, Selçuk'ta bile ağacı olan kaç kişi var ki? Fukaralık. Biz sattık. 3-4 beyin elinde toplandı. Biz onlara işçi gideriz." Pencereden bahçeye bakacak oldum. Gözlerim kendiliğinden kapanıverdi. Eskiden kayısı, erik ağaçlarının sıra sıra dizildiği, ortasında bir duvar gibi dümdüz şimşir fidanlarının uzandığı, beyaz güllerin asma gibi evin duvarını sardığı, yolları çakıl döşeli bahçede şimdi bir köşeye yaslanmış ve eski kapılardan yapılmış bir tavuk kümesinden başka hiçbir şey yoktu. İhtiyara üstün körü bir eyvallah savurarak merdivenleri ikişer ikişer indim ve sokağa fırladım. Ben geçerken kadınların kapandığı odanın kapısı azıcık aralandı. 4-5 yaşlarında beyaza yakın sarı saçlı, kırmızı yüzlü, kara dişli bir çocuk üst dudağında tozlanmış ve kurumaya yüz tutmuş iki sümük çizgisiyle sırıtır gibi beni süzdü. Sonra içeri kaçtı. Sanki bütün bugünün yorgunluğu şu anda üzerime çöküvermişti. Dizlerim titriyor, sırtıma varıncaya kadar her tarafım sızlıyor, kafamın içi oluyordu. Dizginleri koluma geçirerek yürüdüm. Yollarda tavuklarda dahil olmak üzere her türlü hayvan pisliğinden, karpuz kavun kabuğundan, çeşit çeşit süprüntüden adım atacak yer yoktu. Evlerin su yolları, çukurları dolmuş, tıkanmış olacak ki çirkefler kapıların altında açılmış deliklerden sokağa akıyor, orada bulduğu pisliklerin altında kaybolarak ortalığa keskin ve yapışkan bir koku yayıyordu. Eskiden 4-5 kazinonun süslediği geniş çınarlı meydanın bir köşesinde küçük bir kahveyle önünde iki teneke masa gözüme ilişti. Yarım saat olsun dinlenmek üzere oraya gittim. Hayvanı bir ağaca bağlayarak arkalıksız tahta iskemlelerden birine oturdu. Uzun boylu, uzun kır bıyıklı, ihtiyarlıktan hafif kamburlaşmış bir adam karanlık kahveden dışarı çıktı. Bir baştan aşağı süzdükten sonra kocaman yumruklarını ''Burada ne işin var?'' der gibi masaya dayayarak sordu. ''Kahve mi?'' ''Evet, sade olsun.'' İri papuçlarını sürüyerek gitti, biraz sonra iki fincan kahveyle birlikte geldi. Kendisi de bir iskemle çekip karşıma oturdu. ''Hayrola, iş için mi geldiniz?'' O zaman bu adamı hatırlar gibi oldum. Sorduğuna cevap vereceğim yerde adeta yerimden fırlayarak ''Siz ne zamandan beri bu köydesiniz?'' dedim. 50 sene oluyor herhalde. Babam bu köye yerleştiğinde ben 15 yaşında vardım. Öyle ya, 50 sene olacak. Şimdi onu iyice hatırlamıştım. 30 sene önce bu köyde oturan tek Müslüman bu Giritli kahveciydi. O da bizim misafir kaldığımız yüzbaşıyı, çocuklarını, hatta beni ve kardeşimi hatırladı. Buraya hangi hayalin peşine takılarak geldiğimi öğrenince gözlerini yüzüme dikti. Hiçbir şey söylemeden o da aynı hayalleri arayıp bulmak istiyormuş gibi daldı. Sevgili bir önünün başında bekleyen iki acılı insan gibi konuşmaktan çekinerek bir saat kadar karşı karşıya oturduk. 3-4 adım ötedeki hayvan kımıldadıkça nalların kaldırım taşlarından çıkardığı donuk, tok seslerden bir de ulu çınarların yüksek dallarındaki hafif uğultudan başka ortalıkta çıt yoktu. Gitmek için doğrulurken dayanamadım. Daha çok kendi kendime söyler gibi mırıldandım. Bizim elimize geçen her yer böyle mi olacak? Karşımdaki bir hakarete uğramış gibi yüzüme sert bir bakış fırlatarak adeta bağırdı. Bizim ne kabahatimiz var be? Eliyle kalktığım iskemleyi işaret etti. Kabahatli bir çocuk gibi hemen oturdum. O gözlerinin sert fakat aynı zamanda dalgın bakışını hep üstümde tutarak devam etti. Buraya getirip oturdukları mübadillerin de kabahati yoktu. İskeçenin, kavalanın tütüncüleri, zeytinden, incirden ne anlasınlar? Ağaç dediğin bakım ister, masraf ister, kıymetini bilmeyene nimetini verir mi? Muhacirler 2 sene üst üste mahsul alamayınca ya kestiler ya sattılar. Cahillikle fakirlik bir olmuş, Sultan Süleyman'ın mülkü dağılmış. Zaten tefviz işleri de seneler sürdü, dünyanın dalavereleri döndü. Gelenlerin çoğu meteliksizdi. Para yedirip işlerini gördüremeyince hepsi bir yana dağıldı. Ne olacak? Rumeli'nde koca çiftlik bırakan adama 100 ağaç zeytin düşmedi de köyünde bir baskısı olan burada 3 fabrikaya sahip çıktı. Sen ne anlayacaksın? Hakkı olan alamadı. Hakkı olamayan binlerce aldı. Ama onlara yaradı mı? Ne gezer? Anaformalın kıymetini bilmediler. Yok fiyatını elden çıkardılar. Buraların eskiden kalma bir iki derebeyi vardı. Kimi İzmir'de, kim Ankara'da oturur. Hepsini onlar kapattı. Envali metruk eden ağacı 10 kuruşa, 15 kuruşa zeytin, incir bahçesi satın aldılar. Malımı satmam diye inat edenler de en sonunda boyun eğdi. Ne yapsın? Para da, devlet de ağların elinde. Bunlarla baş olur mu? Patronlar istemedikçe kimse ağacının meyvesini toplatacak işçi bulamaz. Çoluk çocuk kendisi toplasa yağını çıkartacak fabrika bulamaz. Evvela 4 senelik mahsulünü, sonra kökünü satar. Alır başını gider. önündeki teneke masayı ezmek ister gibi yumruğunu bastı. Gözlerini uzun müddet etrafta gezdirdi. Sonra devam etti. Burası eskiden neydi, şimdi ne oldu? Ama sebebi var. Eskiden burada oturan herkesin kendine göre malı vardı. İncirden, zeytinden ne alırsa burada yer, burada bırakırdı. Bütün bu gördüğün dağların, ovaların nimeti hep burada kalırdı. Şimdi buraların sahibi olan beyler ne alıyorlarsa başka yerlere götürüyorlar. Apartman dikiyor, köşk alıyorlar. Otomobillere, karılara yatırıyorlar. İşçilik diye burada bıraktıkları, aldıklarının binde birini tutmaz. Kalanlar da bununla işte bu kadar geçinebilir. O senin bildiğin çirkince de işte bu hale gelir. Cennet gibi yerler virane oldu diye gavur da keramet, Müslüman da kabahat arama. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış. Bir daha da öyle demin konuştuğun gibi konuşma. Bizim elimize geçen her yer neden böyle olsun? Burası bizim elimize geçti mi ki? Merak etme, milletin eline bir şey geçmedi. Ovalar, dağlar, 3-5 fırsat düşkünün elinde toplandı. İşte o kadar. Yerinden kalktı. Önüne bakarak biraz durdu. Sonra, haydi sana güle güle diyerek kahveye girdi. Bağladığım yerde huysuzlanmaya başlayan atı çözdüm. Eski Çerkez yerine atlayarak geldiğim yoldan geri döndüm. Gözlerimi hayvanın iki kulağı arasından ayırmamaya gayret ediyordum. Ovaya ininceye kadar neler düşündüm hatırlamıyorum. Hayatımda kafamın içini bu derece bomboş bulduğum bir an yoktur. Selçuk'a varmadan önce ovada, tozlu yollarda sağa sola saatlerce dolaştım. Atı bazen kendi haline bıraktım, bazen çılgın gibi sürdüm. Nihayet bütün vücudum sızlar bir halde istasyona döndüm. Vakit epeyce ilerlemiş olacaktı. İstasyon kahvesinde 2-3 kişi oturmuş, domino oynuyorlardı. İhtiyar öğretmen bir köşede çenesini bastonuna dayamış uyukluyor gibiydi. Atın nal seslerini duyunca doğrulup bana doğru birkaç adım ilerledi. Ben yere atlayınca dizginleri elimden aldı, kahveci çırağına teslim etti. Biraz gezdir de kaşansın. Sonra eve götürürsün. Ocağa seslen de bize 2 saate kahve yapsınlar. Masanın başında bir müddet hiç konuşmadan oturduk. Sükutu ilk bozan o oldu. Nasıl? Çirkinceyi gördünüz mü? Evet, gördüm. Bu sözlerin ağzımdan bir küfür gibi çıktığını fark ettim. Adamcağızı kırmış olmayayım diye yüzüne baktım. Bana, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz dediği zamanki gibi garip bir gülümseyişi vardı. Ağır ağır doğruldu. Ben denize müsaade. Yaş ilerledi, uyku bastırıveriyor. Kahveci de ışıkları söndürdü. Bundan istiksal çıkar. Mamafi, siz yolcusunuz. Tren vaktine kadar beklersiniz. Zaten bir şey kalmadı. Gitmek üzereyken doğruldu. Tekrar bana döndü. Müsaade buyurursanız dedi. Zaten halinize haddim olmayarak bir hususta tenvir edeyim. Teşrif buyurduğunuz köye hala Çirkince diyorsunuz. Halbuki orası artık Çirkince tesmiye edilmiyor. Kaza kaymakamı ile parti erkanı devri cumhuriyette böyle güzel bir vatan köşesinin adını Çirkince olarak bırakmayı muvafık bulmadılar. Dahiliye vekaletinde müracaat ederek değiştirdiler. Şimdi oranın ismi Şirince'dir. Ya Şirince. Tekrar arkasını döndü, beni bütün lambaları sönmüş olan istasyona tek başıma bırakarak bastonunu sürüye sürüye uzaklaştı. 1947. Kurtla Kuzu. Polis müdürlüğünün kapısından çıkar çıkmaz bir an durakladı. 40-50 adım ötedeki ana caddeden geçen otomobillerin fenerleri ince ince yağan yağmuru aydınlatıyor, ıslak kaldırımlar üzerinde kayarak uzaklaşıyordu. Hiç durmadan çanları çalan tramvayların tellerinden ve raylardan çıkardığı gıcırtılar kapanan dükkanların kepenk gürültüsüne karışıyordu. Olduğu yerde dimdik duran Rıfat'ın gözleriyle kulakları 20 gündür alışkanlığını kaybettikleri bu tesisler karşısında vazifelerini yapmaktan ürküyorlardı. Belki daha uzun zaman böyle kalacaktı. Fakat kulağının dibinde birdenbire patlayan müthiş bir gürültüyle silkindi. Bir polis kapının önünde duran motosikletlerden birinin motorunu işletmişti. Rıfat etrafına bakıp hala burada ve polis otomobilleriyle bisikletlerinin arasında olduğunu fark edince sanki kendisini tekrar yakalayıp yukarıya o beyaz duvarlı ve tahta tavanlı mini mini hücreye götüreceklermiş gibi dehşetle titredi. Hızlı adımlarla uzaklaşarak caddeye çıktı. Yürümeyi bile unutmuşa benziyordu. Yakasını kaldırdığı gibi paltosunun etekleri bacaklarına dolaşıyor, ayak bilekleri kaldırımlarda sağa sola bükülüveriyordu. Köşeye kadar gidip tramvay bekledi. Hemen odasına giderek biraz su ısıtmak, 3 haftadır sırtından çıkmayan ve ağır kokuları sokakta bile burnuna kadar değilen çamaşırlarını, elbiselerini değiştirmek, tıraş olmak, ondan sonra sokağa fırlayarak dolaşmak, dizlerinin dermanı kesilmezse sabaha kadar dolaşmak istiyordu. Bu sırada 2 arabalı bir tramvay tam önüne gelip durdu. Kendi semtine gitmediği için buna binecek değildi. Yağmur damlalarının çizgi çizgi süzüldüğü buğulu camların arkasındaki hayal meyal insanlara gözlerini dikti. Fakat kafası o kadar bomboştu ki tramvayın kalktığını ve pencerelerin birbiri arkasına uzaklaştığını bile görmedi. Bunun için tam karşısında peyda oluveren birinin gözlerini kendine dikerek baktığını, körlerinkine benzeyen bir hisle fark edince adeta korkuyla "Ah!" diye bağırdı. Bir adım geri çekildi. Sonra gözleri koskocaman açılarak "Nasıl?" dedi. "Sizi de bıraktılar mı?" Siyah bir mantonun içine büzülmüş ve başını yünlü bir atkıyla sarmış olarak hiç kımıldamadan karşısında duran genç kadın, gırtlağından zorlukla çıktığı hissini veren bir sesle "Evet!" dedi. Fakat bu anda nedense birdenbire gözleri yaşardı ve başı önüne eğildi. Rıfat gülmeye başladı. "Heyecanınızı anlıyorum ama bunun ifadesi ağlamak değil, gülmek olmalıydı. Size de çok fena muamele ettiler mi? Ne tarafa gideceksiniz?" "Aksaray'a." "Ben de o tarafa gidiyordum. İsterseniz yürüyelim, konuşuruz. Acaba arkamıza adam koydular mı? İsterlerse koysunlar. Artık mahsur yok. Bizi kendileri tanıştırdılar." Yürümek için bir hareket yaptı. Fakat kadının hala kımıldamadığını, yalnız önüne eğilen başının sarsıldığını görünce yaklaştı. Bu sefer sahiden şaşırdı. "Ne oluyorsunuz canım? 3-5 günlük bir macera sizi bu kadar mı sarstı?" Genç kız karşısındakinin bu sözlerinde kendini gösteren apaçık ihtar, hatta bir parça da küçümsemeyi isyanla karşıladı. Başını hızla geriye atınca atkısı arkasına kaydı. Kuru bir sesle "Ne münasebet?" dedi. "Bana yapılanlar ancak yapanları küçültür. Beni heyecanlandıran o değil. İçeride size karşı o fenalığı ettikten sonra çıkar çıkmaz sizinle karşılaşmak beni şaşırttı. Belki de mahsus böyle yaptılar. Bizi arka arkaya bıraktılar ki rastlaşalım. Şu anda bizi gözetlemedikleri ne malum?" "Dedim ya, yürüyelim. Takip ediyorlarsa farkına varırız. Çekinecek ne var? Bizi içeride karşılaştıran ve birbirimize tanıştıran onlar. İkimizi de aynı anda serbest bırakıyorlar. Evlerimizin aynı semtte olduğu da evraklarda kayıtlıdır. Şu halde beraber yürümemize ne fevkaladelik var? İsterlerse çağırsınlar da bunun sebebini öğrenmek için 3 gün 5 gün tutsunlar. Hadi gidelim." Bu sefer genç kız onun yanına sokuldu, koluna girdi. "Haydi yürüyelim," dedi. Birkaç adım gittikten sonra "O geceyi bütün hayatımda unutmayacağım. Nasıl oldu da o kadar zayıf bulundum?" Rıfat birdenbire ciddileşti. "Olur, bazen olur. İnsan dedikleri mahlukun içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz? Öyle anlar olur ki en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir. Şimdi bu pişmanlığımız bile iyi bir şey. Yaptığınız şey için mazeret aramıyor, üzülüyorsunuz. Sonra o kadar mühim bir kusur yapmış da değilsiniz. Beni tanımadığınız halde tanıdığınızı söylettiler." "Ne oldu?" "İki taraftan hiç olmazsa biri sağlam çıkarsa vaziyet o kadar tehlikeli olmayabilir. Sizi tanıdığımı bana da söyletmek istediler. 4 gün uğraştılar. Ben mukavemet ettim. Halbuki siz aynı mukavemeti gösterememişsiniz. Kendinizi öğrenmiş oldunuz. Dedim ya, kendi içimizde kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Böyle vesilelerle meydana çıkıyor da öğreniyoruz. Bunların var olması utanılacak bir şey değildir. Var olduğunu öğrendikten sonra buna göre hareket etmemek yanlış, hatta korkunç olabilir." Bir müddet sustu. Yan gözle genç kıza bakıyordu. Atkısını tekrar başını örtmeyi unutan kızın sarı kıvırcık saçları ıslak ıslak parlıyordu. Rıfat sözlerini dönüp dolaştırdığı halde bir türlü bağlayamıyor, nereye varmak istediğini kendisi de bilmiyordu. Bazı tatsız düşünceler kafasına hücum edince onları uzaklaştırmak için başka şeyler söylemeye çalıştı. Bayezid taraflarında camekanları soluk soluk parlayan bir dükkanın önünde kızı kolundan tuttu. "Karnınız aç değil mi Sevim Hanım?" dedi. "Aç olması lazım. 3 gündür bir şey yemedim." "Ben de. Şuraya girelim de birer çorba içelim." Bir eliyle kapıyı açarken ötekiyle cebini yokladı. Tevkif edildiği sırada aldıkları 5-10 lirayı çıkarken geri vermişlerdi. Masanın başında yan yana oturdular. Hiç konuşmadan çorbalarını içtiler ve başka bir şey yiyemeyeceklerini hemen tıkandıklarını anladılar. Delikanlı cebinden sigara paketini çıkarıp kıza uzattı. Fakat o başıyla içmem diye işaret etti ve kalkalım demek isteyen bir hareket yaptı. O zaman Rifat oturduğu iskemleyi biraz yana çekip yüzünü daha çok genç kıza döndü. Ve başka şeyler düşünüyormuş gibi dalgın gözlerle karşısındakine bakarken ''Acele etmeyin, benim de size söyleyeceklerim var.'' dedi. Dükkanda başka müşteri yoktu. Mal sahibi de kirli bir camekanın arkasındaki işkembe kazanının başında oturmuş, çenesini eline dayamış duruyor, bir çorbadan başka bir şey yemedikleri halde masada yan yana oturup lakırdıya dalan bu çifti unutmuş görünüyordu. İkide bir de rüzgarın savurup camlara çarptığı yağmurun gürültüsü kadar hafif bir sesle Rifat konuşmaya başladı. O akşam beni 4 gündür beklettikleri ve geceleri çıplak masaların üstünde yatırdıkları bir kalem odasından alıp da sizinle yüzleştirmeye getirdikleri zaman işi anlamıştım. Sizi yumuşattıklarına kanaat getirmeseler bu yüzleştirmeye lüzum görmezlerdi. İlk karşılaştığımız anda bu kanaatim kuvvetlendi. Koskoca masanın bir ucunda iskemlenin kenarına ilişmiş adeta büzülmüştünüz. Masanın etrafında yüzlerinde yorgun fakat insafsız ve biraz da alaycı bir ifadeyle yer almış olan o 5-6 kişilik komisyon sizi bir hayli ürkütmüştü. Beni içeri aldıkları zaman arkanız kapıya dönüktü. Beni getiren polisle beraber yavaşça yakınınıza kadar sokulduk. Sonra komisyon azasından biri birdenbire size dönerek ''Arkanıza bakınız, bu beyi tanıyor musunuz?'' diye sordu. Yüzünüzü bana çevirdiğiniz zamanki halinizi unutmayacağım. Senelerce önce hayatımda ilk ve son defa olarak bazı arkadaşlarla ava gitmiştim. Tabii ne keklik, ne tavşan, hiçbir şey vuramadım. Akşam üzeri dönerken yolun ilerisinde çıplak bir taşın üzerinde bir sürü serçe gördüm. Bütün gün bir işe yaramayan çifteyi o tarafa çevirip ateş ettim. Kuşlar pır diye dağıldılar. Yalnız bir tanesi kanadından yaralanmış, yerde seke seke kaçmak istiyordu. Koşup onu avucuma aldım. O zaman bir kuşun kalbinin ne kadar hızlı çarptığını anladım. O fındık kadar et parçası avucumu patlatacak gibi vuruyordu. Gözlerinde şaşkın fakat müthiş bir korku vardı. Bu bakışlarını görünce hayvanı yere bıraktığım gibi kaçtım. İşte o akşam sizin bakışlarınız bana çoktan unuttuğum bu kuşun gözlerini hatırlattı. Kalbinizin de herhalde onun gibi vurduğunu düşündüm. Birdenbire içimden bir gülmek geldi. Evet, orada 4 gece uykusuzluktan, açlıktan sonra, o korkunç odada, gecenin o saatinde, o düşman bildiğim adamlar arasında, sizin şaşkın haliniz, dehşetten açılmış gözleriniz bana gülünç göründü. Hele gözlerinizi dimdik yüzüme dikerek, evet tanıyorum diye yalan söylediğiniz anda, etrafınızdakilerden çok benden korkuyormuşsunuz gibi bir haliniz vardı. Bu haliniz o anda size karşı merhamet değil, istifaf duymama sebep oluyordu. Belki siz de hatırlarsınız. Yüzümü sizden çevirdim. Orada oturanlara gülümseyerek döndüm. Böyle bir hanım tarafından tanınmak benim için bir şereftir. Fakat ben kendilerini tanımıyorum ve ben bundan müteessirim dedim. Beni tekrar yukarı çıkardıkları zaman adeta bir zafer kazanmış gibiydim. Başka bir insanın zayıf olduğu yerde kendimizin kuvvetli kaldığımızı bilmek gurur verici bir şey. Şimdi bunları tekrar gözümün önünde canlandırınca içimden size değil kendime gülmek geliyor. Genç kız hayretle Rifat'ın yüzüne baktı. Bir şey söylemeyecekti. Delikanlı eliyle onu susturan bir hareket yaparak devam etti. Kendimi ne kadar kuvvetli hissediyordum bitseniz. 4 gün bir kalem odasında, gündüzleri bir iskemlede kımıldamadan oturmuş, geceleri çıplak bir masaya uzanmış fakat uyuyamamıştım. İçimdeki bütün sinirler seferber olmuş gibiydi. Karnım acıkmıyor, uykum gelmiyordu. Kafama sokulmak istenen düşünceleri, vaziyetimin ne olacağı endişelerini, beni dışarıdaki hayatıma bağlayan hatıraları, gözümün önünde canlanmak isteyen çehreleri insafsızca uzaklaştırıyor, sadece mantık ve iradeden ibaret kalmak istiyordu. Gündüzleri odayı dolduran memurların konuşmalarına kulak verdikçe nefsime itimadım büsbütün artıyordu. Hürriyetimi, hatta hayatımı hükmedebilecek durumda olan bu insanların zavallılığı gururumu artırıyordu. O günlerden bunlara elbise, palto, şapka, ayakkabı veriliyordu. Bütün konuştukları bundan ibaretti. Birisi aldığı pabucun bir teki öbürüne uymadığından şikayet ediyor, öteki palto provası yapan terziye sövüyor, bir başkası kendisine verilen şapkayı satıp üstüne para ekleyerek daha iyisini alacağından bahsediyordu. Hepsi de hizmetinde bulundukları idare makinesinden, devletten, memleketin gidişatından şikayetçiydiler. herhangi bir kasaba bahçesinde, bir kenar mahalle tramvayında, bir rakı meclisinde söylenen ve görünüşte üstün körü, dar, hatta yanlış oldukları halde sebepleri biraz kurcalanınca derin yaralara dayanan o tenkitler, o küfürler, bu adamların da günlük mevzularıydı. Üstelik aleyhinde bulundukları sistemin kendilerini, bu dertleri ortaya dökmek ve bunlara bir çare bulmak için savaşanları ezmek için de kullandığını bile fark etmiyorlardı. Bazen mesela akşamları paydos zili polis müdürünün emriyle 2 saat geç çalındığı veya izinli gidecek birine ani bir vazife verildiği zaman hiddetten kıpkırmızı olmuş suratlarıyla bana dönüp "Beyim, bu heriflerin aleyhinde az bile yazıyorsunuz. Kendi keyiflerinden başka bir şey düşünmezler. Bunların iç yüzlerini asıl biz biliriz ama söyleyemeyiz ki. Ekmek parasıyla bağlanmışız bir kere" diye dert yanıyorlar. Fakat biraz sonra masalardan birinin üzerinde bulduğum bir kağıt parçasına "iş olsun" diye bir şeyler karalayacak olsam, "yazı yazmanız yasaktır beyim" diye hemen üstüme atılıyorlardı. Ben de bu zavallıları dinledikçe, hallerine baktıkça, uğrunda savaştığım hakikatlere daha çok inanıyor, ahmaklığın, geriliğin ve namussuzluğun bir gün nasıl olsa yenileceğine daha çok güveniyordum. Yalnız zayıf olmamak ve dövüşmekten yılmamak lazımdı. Kendimi daima avucumun içinde bulundurmak için, dediğim gibi, adeta dervişçe bir irade denemesi, bir çile tecrübesi yapıyordum. Bilirsiniz, böyle yerlerde beklemek, her an bir şey olması ihtimali içinde saatlerce, günlerce hiçbir şey olmadan beklemek azapların en korkunçları arasındadır. Bir kapının önünde, bir hücrede neden olduğunu bilmeden beklemek, kafanıza dolmak isteyen türlü ihtimallerle zaman zaman yüreğinizin çarpıntısı artarak beklemek. Ben kendimi buna bile alıştırmıştım. Beynimi beyaz bir kağıt gibi bomboş hale getirebiliyor, ruhsuz bir et yığını gibi hayret verici bir duygusuzluk, bir çeşit aptallık hali içinde zamanın geçtiğini anlamadan bekliyordum. Herhangi bir zayıf hissin pençesine düşmemek için tefkik edildiğim andan beri çocuğumun her zaman defterimin arasında taşıdığım resmini çıkarıp bakmaktan bile kaçınmıştım. İşte bunun için sizin o akşamki haliniz bende derin bir ihtifaf duygusu yaratmıştı. Turun, üzülmeyin. Eğer ondan sonra olan bazı şeyler bana kendimi istihfaf etmeyi öğretmiş olmasaydı bunları size söyleyemezdim. Kalbimizin 40 derece ateşe kaç gün dayanacağını, böbreğimizin günün birinde taş yapıp yapmayacağını nasıl bilemezsek, söylenmemesi gereken bir hakikati veya bize zorla söyletilmek istenen bir yalanı söylememek için ne kadar tazyike tahammül edebileceğimizi de ölçemeyiz. Kimisinde bu mukavemet ölüme kadar devam eder. Kimisi ilk korkunun doğurduğu heyecanla yumuşayıverip cellatlarının elinde şekilsiz bir bal mumuna döner. Fakat bilebileceğimiz bir şey var ki, o da bu cellatların bize dost olamayacağıdır. Bunların hepsi fena, vicdansız insanlar da demek istemiyorum. Ne gezer, onların arasında da ne müşfik aile babaları, ne vefalı arkadaşlar, ne hassas sürekli tabiat aşıkları vardır. Ama karşımıza düşman olarak vazife aldıkları andan itibaren onlar iradelerinin dışında bir kuvvetin oyuncağıdırlar. Cemiyet içinde aldıkları mevki ve vazifenin onlara verdiği şahsiyet, tabiatın şekil verdiği asıl benliklerini o kadar gölgelemiş, seneler geçtikçe o kadar gerilere itmiş, boğmuştur ki kendileri bile bu asil benliklerini aramaya kalksalar, herhalde içlerinde karanlık bir boşluk, bir kargaşalıktan başka bir şey bulamayacaklardır. Benimle uğraştıkları, hatta işkence ettikleri sırada ben onlarda bu insan tarafı aramakla meşguldüm. Evet, onlar beni fena bir kimse olmadığıma inandıkları halde muhakkak fena bir tarafımı, kendilerince fena sayılabilecek bir tarafımı bulmaya uğraşırlarken, ben onların insanlıktan uzaklaşmış, hayvanlıktan, vahşilikten bile daha ürkütücü bir hal almış olan hareketlerinde, yüzlerinde, sözlerinde, şu her şeyi iyi ve güzel bir ahenge götürmeye çalışan tabiatın bir eserini, bir izini aradım. Onlara hiçbir zaman kızamıyor, onlardan nefret etmiyor, sadece zavallılıklarına, daha doğrusu insanlığın bu kadar tiksinecek hale gelmesine acıyordum. Bunun içinde hiçbir tazyik, hiçbir işkence beni kendi gözümde küçültmüyordu. Zaten işkence nedir? İrademiz ve kafamız bizi küçültecek bir iş yapmadıkça işkence sade bir fizyoloji meselesidir. Etlerimiz, sinirlerimiz dayanabildikleri kadar dayanırlar. Sonra tabiat ne emrederse o olur. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir. Halbuki ben ruhumun üzerine bir tokat yedim ve bunda kabahatliyim. İşte sizi bu akşam bunun için burada alıkoydum. Söylemeden edemeyeceğim. Karımla çocuğum çıktığımdan habersiz evde bekliyorlar. Fakat daha önce içimdeki bu zehirleri boşaltmam lazım. Yoksa onların hiç kimsenin yüzüne bakamam. Siz içerideyken zayıf bulunduğumuz bir anı bana hatırlatmasaydınız, ben bunu kimseye anlatamayacak, belki ömrümün sonuna kadar kendi kendimden utanarak dolaşacaktım. Açık söylüyorum, sizi karşımda bir çeşit suç ortağı olarak görünce adeta memnun oldum. Neyse, dayak o kadar mühim değildir diyorum. Çünkü 30-40 sopadan sonra insan çok kere bir şey hissetmiyor. Tabuta girmek, susuzluk, uykusuzluk, hepsi geçiyor. İstesek de istemesek de geçiyor. Ne kadar korkunç olurlarsa olsunlar, bunları çekerken şu nokta daima aklımızda. Bunlar benim iradem dışında olan şeyler. Önüne geçmek için ne yapabilirim? Yalvarmak mı? Asla. Ne faydası var ki? Dilimiz ayrı, dünyamız ayrı. Kuzunun kurda yalvarması gibi bir şey olur. Çünkü bana işkence edenler de birkaç ruh hastası bir yana, bunu sadece zulüm olsun diye zevk almak için yapmıyorlar. Vazife diye başlamışlar. Ruhunu ekmek parasına satan her insan gibi yavaş yavaş alışmışlar. Birer makine haline gelmişler. Bizi onlardan asıl iğrendiren, daha ziyade insanın böyle bir makine haline gelmesi. Evet, ben ben olarak ve o olarak kaldıkça, aradaki mesafe muhafaza edildikçe işkence ve dayak o kadar mühim değil. Fakat bu mesafeyi ortadan kaldırıveren bir şey, insanı katilinin kolları arasına atan bir dikkatsizlik. İşte beni bu 20 günlük cehennemin sonunda hala zangır zangır titreten bu. Nasıl oldu? Nasıl yaptım? Bilmem anlatabilecek miyim? Ama bir mahkumun celladına, bir koyunun kasabına gülümsemesi gibi bir şey. Düşündükçe tüyleri diken diken eden bir zavallılık. Bakın nasıl oldu. Sizinle müvacehe edildiğimden 10 gün sonraydı. Bir haftadan beri mini mini bir hücreye atılmıştım. Ara sıra oradan alıp ifadeye götürüyorlardı. Ama en şiddetli işkenceler asla bana yapılmamıştı. Ben öyle arada bir yoklananlardandım. Günde bir, en çok 2 defa 5-10 sopa. Sonra o tepesinde 1000 mumluk ampul yanan ve insanın beynini cıvık bir çamur yığını haline getiren hücre. Eminim ki koridorda tepedeki kırıkça mekandan dökülen karın altında, kuru bir bank üzerinde 2 haftadır büzülüp oturan 60'lık sendikacı benden çok daha fazla azap çekiyordu. Sadece orada pineklemekle, evet, hücreye konduğumun haftası yahut 10. günüydü. Kısa boylu, tezgahtar kılıklı bir herif, bir sivil komiser beni gelip aldı. Önce 1 santim kadar uzamış olan sakalımı tıraş ettirdi. Üstümü başımı düzeltmemi söyledi. Koridora çıktığım zaman günün ışığı gözlerimi alıyordu. Birlikte yürüdük. Kapısı meşin kaplı bir odanın önüne gelince orada duran başka bir memurun kulağına bir şeyler söyledi. Beni ona teslim edip içeri girdi. Peki az sonra çıkarak buyurun dedi. İçerisi oldukça iyi döşenmiş bir büroydu. Büyük, kristal bir masanın arkasında sarı bağ gözlüklü, tombulca yüzlü, dolgun dudaklı biri oturuyordu. Ben girince ayağa kalkarak birkaç adım yaklaştı, elini uzattı ve "Geçmiş olsun beyefendi" dedi. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Şimdiye kadar ifademizi alan heyetlerin hiçbirinde kendisini görmemiştim. Beni getiren ve kapıda bekleyen memurların hallerinden, bilhassa bu meselenin tahkiki için Ankara'dan gelmiş yüksekçe bir memur, bir şef olduğu anlaşılıyordu. Bana uzattığı elini bir an şaşkın şaşkın baktım. Kalın parmaklı, bembeyaz bir eldi ve hala bana doğru uzanmış duruyordu. Ben de elimi uzattım ve avucumun içinde ılık bir et yağının yapışkanlığını hissettim. "Buyurunuz, şöyle oturunuz" diyerek kristal masanın yanındaki maroken koltuğu gösterdi. Kendisi de yerine gitmeyerek karşıdaki koltuğa yerleşti. "Size burada layık olmadığınız şekilde muamele edildiğini öğrenince çok üzüldüm" diye söze başladı. "Siz münevver, tahsil, terbiye görmüş, kıymetli bir gençsiniz. Memleket daha sizden çok hizmetler bekliyor. Başınıza gelen bu işin bir ehemmiyeti yoktur. Bizim ve sizin müşterek gayretimizle her şey düzelir." Ben ne diyeceğimi, nasıl bir tavır alacağımı şaşırmıştım. Bu yakın alaka, bu alışmadığım nezaket karşısında her zamanki kapalı ve soğuk halimi muhafaza etmeli miydim? Yoksa onun bu kibarlığına karşı ben de bir parça yumuşak mı davranmalıydım? Acaba bu zarif muamele içten gelen bir nedametin ifadesi mi, yoksa sinsi bir tuzak mıydı? O benim daha fazla düşünmeme meydan vermeden devam etti. "Memurlarımız hakkında müspet kanaatiniz olmadığını tahmin ediyorum. Hakkınız var. Ama insaflı düşünürseniz onlar da mazurdurlar. Tahsilleri, yetişme tarzları nedir ki? Bugün devletin verdiği maaşa daha iyilerini bulmaya da imkan yok. Bendeniz Viyana'da bulundum. Zabıta teşkilatını tetkik ettim. Lise mezunu olmayan polis yok. Biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Fakat daha seneler ister. İnşallah bizi de şahsa göre muamele etmeyi bilen memurlar yetişecek. Bunları söylerken yüzümü dizlerimin üstünde duran ellerimin hareketlerini tetkik ediyordu. Gözlerinin arkasında fırıl fırıl dönen gözleri hep gülümsüyor gibiydi. Birdenbire ayağa kalktı. Sizi şu ayak takımı herifler amele makulesi serserilerle müsavi tutmanın doğru olmadığını kendilerine söyledim. Ben sizi burada bir mevkuk değil, yardımını istediğim bir arkadaş telaki ediyorum. Bazı hususlarda malumatınıza müracaat-ı zaruret hasıl olduğu için sizi buraya çağırdık ve birkaç gün alıkoyduk. Bu vatan hainlerinin arasında herhalde merak saykasıyla sokulmuş olacaksınız. Muhakkak ki bize bazı faydalı bilgiler verebilirsiniz. Ondan sonra geldiğim günden beri sorup durdukları, hiçbirinden haberim olmayan ve ancak polisin hasta muhayyelisinden doğduğu ilk bakıştan anlaşılan o bir sürü saçma sualleri tekrarladı. Ben karşımdakinin nazik tavrını uydurmaya çalıştığım yumuşak bir sesle "Beyefendi," dedim. "Mahiyetinizdekilerin en nazik metotları nasıl bir netice vermediyse sizin bu çok nazik sorgu şeklinizde faydasız kalacak. Çünkü sorgularınıza evvelce verdiğim cevaplardan başka bir şey bilmiyorum. Gizli kapaklı hiçbir işle alakam yoktur. Münasebette bulunduğumu söylediğiniz kimseleri de uzaktan bile tanımam." Bunun üzerine aramızda 15 günden beri ötekilerle aramızda devam eden karşılıklı didişmenin bir başka türlüsü de başladı. O ani suallerle zihnimi dağıtmaya, beni kendi sözlerimde bulmaya çalıştığı tezatlarla bağlamaya, muhakkak her ne pahasına olursa olsun bana bir şeyler itiraf ettirmeye, bir takım insanlar hakkında itham edici bir şeyler söylettirmeye çalışıyordu. Ben sahiden bir şey bilmediğim, söyleyecek bir şeyim olmadığı için kısa cevaplar veriyordum. O yüzünden eksilmeyen tebessümle yanıma sokuluyor, üzerime doğru eğilerek beni ikna etmek istiyor, bir şey elde edemeyince kızmıştan ziyade canı sıkılmış, benim hesabıma üzülmüş bir tavırla yerine gidip oturuyor, gözlerini kapayıp biraz düşünüyor ve tekrar bambaşka bir taraftan aynı çıkmaz oyuna başlıyordu. İçimde gitgide artan bir sıkıntı bana neredeyse o sopalı ve küfürlü isteği cevapları arattıracaktı. Fakat bir taraftan da düşünüyor, bana bu kadar nazik muamele eden adamı kızdırmaktan bir şey çıkmayacağını, iyi idare edersem onu sahiden doğru söylediğime inandırabileceğimi, bir parçacık da olsa lehime görünen kanaatlerini ters tavırlarımla sarsmakta bir fayda bulunmadığını kendime tekrarlıyordum. Sesime samimi bir eda, yüzüme ona istediği gibi cevaplar verememekten adeta müteessir olduğumu gösteren bir ifade vermeye çalışıyor, aramızda beliren yakınlık havasını bulandırmamak için dost gözlerle onun hareketlerini takip ediyor ve suallerinin dışında kalan umumi mahiyetteki bazı sözlerini başımla tasdik ediyordum. Fakat onun bana söyletmeye çalıştığı şeylerden hiçbirine istediği cevabı vermiş değildim. Bir aralık yorulmuş gibi koltuğa çöktü. İlk defa gülümsemeden ciddi ve araştırıcı gözlerle beni süzdü. Sonra cebinden sigara paketini çıkartarak uzattı. "Buyurun." Bir an duraladım. Sigara tiryakisi değildim. Ara sıra içtiğim olurdu. Ama şimdi yarı aç mideyle ve bu şartlar içinde sigaranın manzarası bile içimi bulandırdı. "İstemem," diyecektim. Fakat karşımdakinin dimdik bana çevrilen bakışlarını fark edince elimi uzattım. Yüzümde "Aman aramızı bozmayalım, güzel hatırınız için alayım," demek isteyen bir ifadeyle ve bu uzun konuşmada ilk defa ben de gülümsemeye gayret ederek bir tane aldım, dudaklarımın arasına yerleştirdim. O hemen yerinden fırladı. Yeleğinin cebinden kibritini çıkardı. O zaman ben büsbütün sırıtarak yüzüne baktım. Rifat o anı tekrar yaşıyor gibi heyecanlanmıştı. Elleri titreyerek masanın üstündeki bardağı aldı, bir defa da dikti. Sesini titreten, boğazını düğümleyen heyecanın biraz yatışmasını bekleyerek başını önüne eğdi. Fakat bunun bir faydası olmadığını, heyecanının büsbütün arttığını anlayınca birdenbire ayağa kalktı. Genç kızın dikkatle kendisine bakan gözlerinden kurtulmak için dükkanın aydınlığından bir an önce uzaklaşmak istiyordu. "Hadi çıkalım, yolda anlatırım," dedi. Masanın üstüne hesabı bıraktı. Sokakta da birkaç dakika konuşmadan yürüdüler. Sonra genç adam yanındakinin kolunu tutarak birbirini kovalayan kesik cümlelerle sözüne devam etti. "Evet," yüzümü yağlı, yapışkan bir şey gibi kaplayan bir gülümsemeyle onun gözlerinin içine baktım. Hayatımda hiçbir zaman bu sigara ve kibrite karşı yüzümü kaplayan sırıtmanın aşağılıklığını unutmayacağım. Hiçbir ayak, hiçbir hakaret, suratımdaki o yılışık gerilme kadar, Asla görmediğim halde bir ayna karşısındaymışım gibi şimdi bile gözlerimin önünde duran o sırıtma kadar beni kahretmemiştir. Düşünün, bir insanın celladına gülümsemesi, kendi yumuşaklığıyla onu yumuşatabilmesini sanması kadar gülünç, adi şey olur mu?